Hem yaşadım hem de yazdım. Mete Akyol. Sayfa 210. Aslında gezinin bu çok amacı bir mozaik tablonun parçaları anlamındaydı. Her biri ayrı biçim ve renkte olan bu parçalar kendi başlarına pek bir anlam ve önem taşımıyorlardı ama bir araya geldiklerinde kocaman bir mozaik tablo oluşturuyorlardı. Ve Bulgar dostlarımızın ufak tefek parçacıklardan oluşturdukları bu kocaman mozaik tabloda sınırlarını yaslandırdıkları kocaman komşularını yavaştan yavaştan rahatsız etmeye başlıyordu. Devlet Başkanı Kenan Evren'in Bulgaristan seferi bu nedenle "Şu gürültünü keser misin lütfen komşu" amacı taşıyordu ve dostluktan başka bir şey düşünmediğimizi anlatmak için komşumuza bir yandan "elini ver" diyerek bu niyetimizi gösterirken bir yandan da kibarca "kendine de biraz çeki düzen ver" uyarısı yapıyorduk. Diplomatçası aynen bu biçimde ifade edilen Bulgaristan seferinin sokaktaki vatandaş dilindeki ifade biçimi ise açık açık kavgaya gitmek idi. Devlet Başkanı Kenan Evren girişeceği bu kavgada yalnız başına olmadığını kanıtlamak için de Türk basınının o yıllarda önde gelen gazetelerinin sahipliğini resmi heyete dahil etmişti. Erol Simavi gibi, Haldun Simavi gibi, Kemal Ilıcak gibi annelerinin dünyaya getirdiği değil matbaaya getirdiği, gözlerini dünyaya açan değil matbaaya açan, sadece ana sütüyle değil matbaa mürekkebiyle de beslenen, kulakları niniden çok rotatiflerin, entertiplerin oluşturdukları senfoniyle dolan, kanlarının RH negatif ve RH pozitifleri arasında mürekkep kokusu da var olan gazete sahibi gazeteciler yanında. Kimi gazete okuyuculuğundan gazete sahipliğine, kimi ise okuyucusu bile olmadığı için yaşamında bir gün bile satın almadığı bir gazeteyi günün birinde parasıyla değil mi bu iş deyip rotatifinden çöp kovasına kadar, binasından kaldırımına kadar, yazı işleri müdüründen stajyer muhabirine kadar toptan satın alarak bir zamanlar Yunus Nadiler'in, Falih Rıfkı Atay'ların, Necmettin Sadak'ların, Ahmet Emin Yalman'ların anlam ve değer kazandırdıkları gazete sahibi kavramına olamasa da ancak bu sıfata sahip olabilmiş, sonradan olma gazete sahipleri de yer almışlardı bu resmi heyette. Devlet Başkanı Kenan Evren biraz da onların varlığına dayanarak lafı getiriyor, getiriyor ve "ya gürültüyü hemen kesersiniz ya da sadece devletimizin gücüyle değil, ulusal basınımızın gücüyle de dünyayı başınıza yıkarız sonra" demek istiyordu bizim o günlerdeki gürültücü komşuya. Devlet Başkanları Başkanlığındaki ve Dışişleri Bakanları desteğindeki Türk ve Bulgar heyetleri 2 kilometre ötemizdeki Bulgaristan Devlet Konuk Evi'nde karşı karşıya oturmuşlar, tarihteki Bulgar azar, Türk azarlar deyişinin bugün de geçerli olduğunu kanıtladıkları bir toplantı yapıyorlardı. Toplantıda Kenan Evren karşısında hem de oturan komünistleri bulunca tepesine fırlayan tüm ecinileriyle Jivkov'a bindiriyor, o bindirdikçe Jivkov Başkanlığındaki tüm Bulgar heyeti üyeleri ise Evren Paşa'yı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Almanya'da fabrikaların öğle yemeği paydosu verdikleri saatlerde Bulgar radyosunun Türkçe servisi Almanya'ya yaptığı yayını kesmez de hasret türküleri çalarak bizim çocukların sıla özlemini depreştirmesine, her birinin moralini bozmasına son vermezse aynı silahla size nasıl karşılık verebileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Bulgarların kim kümlerini dinlemeye bile zamanı olmadığını söyleyen Türkiye Devlet Başkanı Evren işaret parmağını baş komünist Jivkov'a doğru sallayarak bir tutam kulak daha çekiyordu. Gerek Dereköy dolaylarındaki sınırdan, gerek Kapıkule dolaylarındaki sınırdan geçirdikleriniz yetmiyormuş gibi, üstelik bir de Varna'dan yüklediğiniz mavnalarla bizim Karadeniz sahillerinin çeşitli yerlerine boşaltıp kaçarak yaptığınız mavi bantlı Marmara kaçakçılığına ben daha buradan ayrılmadan son vermezseniz, günah bizden gitti. Bir kere daha söylüyorum, günah bizden gitti. Aynen tercüme et Donço. Günah bizden gitti deyiminin ne manaya geldiğinde ayrıca açık açık anlat efendilerine. Devlet Başkanı Kenan Evren tırlar dolusu silah kaçakçılığından altın ticaretine kadar kuzey sınırımızdaki bir derinin aşındırdığı toprak parçamızın hesabını sormaktan, bizim narinciye tüccarlarından aldıkları masa altı paraların hesabını sormaya kadar akla gelebilecek tüm sorunlarla ilgili ahiret sualleri sordu, ecel terleri döktürdü Bulgarlara. Ve 3-4 cümlelik bir kapanış konuşmasıyla da resmi görüşmeleri bitirdi. Nelere son vermeniz gerektiğini tek tek anlattım. Sözümü tutar dediklerimi aynen yaparsanız ne âlâ. Yok kendi bildiğinizi okur yaptıklarınızı aynen yapmaya devam ederseniz. Toplantıda 4-5 kez kullandığı bizim bir sözümüzü kapanış konuşmasının kapanış cümlesi de yaptı. O zaman günah bizden gitti dedi. Yani bugünün gençlerin anlayabilecekleri deyimle o zaman neşeniz bilir demiş oldu. Bulgaristan Devlet Konuk Evi'ndeki resmi görüşmelerde Türkiye Devlet Başkanı söylüyor, Bulgaristan Devlet Başkanı dinliyor iken, aynı saatlerde Sofya'nın Japon yapısı Vitoşa Oteli'nin lüks lokantasında ise anadan doğma babadan olma gazeteci Eros Simavi ile sonradan olma bir sıfat taşı bir konuda bir türlü anlaşamıyorlardı. Aynı masada 5-6 kişi birlikte yediğimiz yemek sona ermiş, tatlılarımızın üstüne kahvelerimizi de içmiştik. Kimimiz için sıra şimdi masanın hesabını ödenmesine gelmişti. Kendisinden her buluşmada yeni yeni bir şeyler öğrenebilecek kadar onun beraberliğinin anlamını kavrayabilenler için Erol Simavi bir özel terbiye, bir özel adab, bir özel görgü üniversitesi olmuştur hep. O bu özelliklerini bir kez daha sergilemek üzereyken yeni sıfat dışı fırsat vermedi, inanılmaz bir çabuklukla garson gümüş tepsindeki hesap pusulasını kaptı ve hesabı kendi ödemek istedi. Erol Simavi ses tonunu daha da alçaltarak yeni meslektaşına uyarıda bulundu. Aydıncığım lütfen zahmet etme dedi. O günden bunları hatırlıyorum şimdi. Bir de Erol Simavi'nin o gün masadaki hiç unutamadığım son sözünü getiriyor şu anda şeytancık hem dilimin hem tükenmez kalemimin ucuna. Çirkin kadınla küçük hesabın kaderi aynıdır. İkisine de herkes saldırır. Herkesin saldırdığı küçük hesapla çirkin kadının ortak kaderini akşama kadar güldük güldük. Güldüğümüz sonunda bizim de başımıza geldi. Küçük hesapla çirkin kadının ortak kaderine biz de ortak olduk. Bu ortaklıktan payımıza düşen nasibimizi biz de aldık. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Yıldırım Keskin daha önce kime kızdı, kime sinirlendi bilinmez. Tüm keskinliğiyle ve tüm yıldırımlığıyla bizim başımıza düştü. Sayın Devlet Başkanımızın bu akşam vereceği yemeğe kesinlikle adım atamazsınız dedi bize. Çünkü siz resmi heyete dahil gazetecilerden değilsiniz. Büyükelçi Keskin'i anlatmaya çalıştı ki resmi heyete dahil gazeteciler fotoğraf çekemezler. Haber kaynaklarını harekete geçirip görüşmelerle ilgili bilgi sızdıramazlar. Yani kısacası gazetecilik yapamazlar. Niçin yapamazlarmış? Geldi anlat büyükelçiye. Yapamazlar da onun için yapamamış duruma düşerler dedik. Çünkü resmi heyete dahil gazetecilerin hemen tümü gazetelerin patronlarıdır. Bırakın da bu akşamki daveti göz göre göre atlamış olmayalım. Dedik ya, bize takılmadan önce kesinlikle bir yere takılmış, kafayı orada bozmuştu Bay Büyükelçi. Zaten sinirli olduğunu hem sözüyle hem de bu sözü söylerken kullandığı ses tonuyla itiraf etti. Beni daha fazla sinirlendirmeyin dedi ve her şeyi anlatmış oldu. Gurbet ellerde insanın kendi ülkesinin büyükelçisine bozulması kadar kötü bir şey yok galiba. Pardon, var. Gurbet ellerde insanın kendi ülkesinin büyükelçisine bozulmasından daha kötü bir de ne varmış meğer biliyor musunuz? Gurbet ellerde insanın kendi ülkesinin büyükelçisinden intikam almak istemesi ve bunu kesinlikle yapmaya karar vermesi varmış. Biz resmi heyet dışı 8-10 gazeteci, akşamki resepsiyonda büyükelçiye ummadığı bir sürpriz hazırlamaktayken Sofya'da bize mihmandarlık yapan Boyacıyev koluma girdi. Beni arkadaşlarımdan biraz uzaklaştırdı. Arkadaşlarına yarım saat kadar izin iste, benimle gel dedi. Önemli bir konu var, kimseye kaptırma. Bir Türk kadar düzgün Türkçe konuşabilen Boyacıyev, Bulgar Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye masasında görevliydi. Aynı Boyacıyev 5 yıl önce Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde basın ateşesi olarak görev yapmıştı. O günlerden kalma sıcak bir dostluk vardı aramızda. Bu dostluğumuzun hatırına şimdi bana önemli bir haber vereceğini söylüyordu. Hayırdır inşallah Boyacıyev dedim, yüzünden belli söyleyeceğin haberin ne kadar önemli olduğu. Boyacıyev sakin bir biçimde otomobiline bindirdi beni. Şimdi seni sizin büyükelçiliğin yakınlarında bir yere götürüp orada bırakacağım dedi. Sen 30-40 metre kadar yürüyerek elçiliğe gideceksin. Orada işini yapacaksın ve geri dönüp seni bıraktığım yere gelip beni bekleyeceksin. Seni arabamla alır yine buraya getiririm. Arabasını hareket ettirmedim. Dur bakalım hele Boyacıyev dedim. Neyin ne olduğunu söylemezsen beni bir adım bile bir yere götüremezsin. Boyacıyev'in şaka yapan bir görünümü yoktu. Yüzü bembeyazdı. Kendi yay gibi gergindi. Görüşmelerde Sayın Evren Paşa'nın ne kadar sinirli olduğunu hepiniz duydunuz tabii dedi. O haber bayatladı Boyacıyev, geç onu. Sayın Evren Paşa'nın bizimkileri açık açık tehdit ettiğini de hepiniz duydunuz. Onu da geç Boyacıyev, bunlar sabahki haberler hep. Sana başka şey anlatacağım, iyi dinle dedi Boyacıyev. Şimdi bizim bakanlıktan telefon ettiler. Türkiye Büyükelçiliği biraz önce bayrağını ters asmış. Diplomat Boyacıyev beni bu cümleden sonra yerimden fırlayıp hayretle ne diye bağırmamı bekliyormuş meğer. Oysa ben kuzu kuzu yüzüne bakınca bu kez kendisi hayret etti. Sana verdiğim haberin ne kadar önemli olduğunu anlamadın galiba dedi. Bir devletin bayrağı başka bir devletin toprağında ters asılırsa bu bir savaş ilanıdır. Şimdi anladın mı haberin önemini? Bizim Dışişleri Bakanlığı yarım saatten beri bu olayla kaynıyormuş. Şimdi telefon geldi bakanlıktan. Bayrağın ters asılmasının savaş ilanı anlamına geldiğini şimdi öğrendim ama bizim bayrağın nasıl ters asılabildiğini pek anlayamadım. Düz de tutsan, ters de çevirsen bizim ay yıldız hep aynı yerdedir Boya Cef dedim. Bizim bayrağın ters asılması diye bir şey olmaz ki.
Bambaşka bir şey söyledi Bulgar dostum.
Sizin büyükelçilikte şu anda asılı olan bayrak her zamanki bayrağınız değil dedi. Üzerinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Cumhurbaşkanlığı bayrağınız ve bizimkiler ise onun ters asıldığını, forsun aşağıda olduğunu görünce anlamışlar hemen.
İşte bunu duyar duymaz fırladım yerimden. Çabuk gazla Boya Cef dedim.
Türkiye Büyükelçiliğinin önüne geldiğimde Sofya'ya akşam karanlığı iniyordu. Büyükelçiliğin bayrak direğinde büyük boy bir Cumhurbaşkanlığı bayrağı asılıydı ve Bulgarların hemen fark edip fark ettikleri anda da küçük dillerini yuttukları gibi gerçekten de ters duruyordu bu bayrak. Akşamın karanlığı tüm gücüyle oturmadan birkaç fotoğrafını çekebildim bu ters bayrağın. Sonra da otele geldim, havanın kararmasını bekledim. Çevremiz simsiyah olduktan sonra haberi yeni duymuşum gibi yaptım, bizim gazetecilerin kulaklarına fısıldadım.
Resmi heyete dahil olmayan ve bu nedenle de devlet başkanımızın akşamki davetine büyükelçimiz tarafından davet edilmeyen 8-10 gazeteci iki otomobille büyükelçiliğin önüne gittik. Birlikte bayrağı seyretmeye başladık.
Ters bayrak yukarıda asılı olduğu için flaşla da olsa fotoğrafı çekilemiyordu. Fakat biz sanki bu fotoğrafı çekiyormuşuz gibi yaptık. Flaşlarımızı birbiri ardı sıra patlatmaya başladık.
Büyükelçi Yıldırım Keskin panik içinde bahçeye fırladı.
Ne yapıyorsunuz orada öyle diye bize yine çıkışmaya hazırlanırken içimizden biri ne yaptığımızı kibarca anlattı.
Önce inanmak istemedi Büyükelçi Keskin.
Ne? Cumhurbaşkanlığı forsu ters mi asılmış?
Cumhurbaşkanlığı forsu baş aşağı mı duruyor diye sordu ve merak ettiği yanıtı bizden almak yerine kendi gözleriyle görünce bir anda diplomatlığını filan unuttu.
Ulan Refik ben seni ne yapmam şimdi diye köpürerek hızla Büyükelçiliğe girdi.
Devlet başkanımız evrenin resepsiyonuna alınmadığımız için biz gayri resmi gazeteciler o gece Vitoşa Oteli'nin restoranına gittik. Orada kendi kendimize bir ziyafet çektik. Hesap istedik, hesabın ödendiğini söylediler. Otelin gece kulübüne geçtik, orada içkiler içtik, şovlar seyrettik. Sonra hesap istedik, hesabımızın yine ödendiğini öğrendik.
Vitoşa Oteli'nden çıktık, Otel Sofya'nın gece kulübüne gittik, orada da hesap almadılar bizden.
Kim izliyordu bizi, kim ödüyordu bizim yediklerimizin içtiklerimizin parasını?
Tabii ki bizim büyükelçi dedik kendi kendimize. Adamcağız ters bayrağın fotoğrafını gece karanlığında çekebildiğimize inandı. Basmayalım diye de şimdi bize aklı sıra hoş görünmeye çalışıyor.
Bir başka arkadaşımız ise bizim o geceki eğlence masraflarımızın büyükelçi tarafından değil, büyükelçilik tarafından ödenmiş olabileceğini söyledi.
Devlet başkanını ağırlama masrafı diye göstermişlerdir üstelik diye de bir de kılıf buldu bu sivri buluşuna.
Oysa birikimiz dışında arkadaşlarımızın büyük bir bölümü değil o gün, bugün bile öğrenemediler. Sofya'da o akşamki tüm eğlence masraflarımızın bir meslek ağabeyimiz tarafından ödenmiş olduğunu.
Bakanlıkta ilk gün. Nuri Okutan Ankara'da konuğum olurdu, Şanlıurfa'da ev sahibim olurdu. Şanlıurfalı meslektaşım bir kez daha ev sahipliğimi yaparken konuğuna yine umduğunun çok üstünde bir ikramda bulundu. Belediye başkanımız bugün öğle belediye bahçesinde senin onuruna bir yemek verecek dedi. Birlikte gideceğiz, haberin olsun.
Nuri Okutan'ın bu sürprizi itiraf edeyim hem hoşuma gitti hem canımı sıktı.
Sizin belediye başkanıyla tanışmıyorum ki Nuriciğim dedim, vazgeçtim onuruma yemek vermesinden. Başkan beni birlikte kebap yemeye davet etse inan o daveti bile yadırgarım.
Şanlıurfalı bir arkadaşınız varsa o arkadaşınızın tüm arkadaşları sizin de arkadaşınızdır.
Nuri Okutan Şanlıurfa'nın bu kuralını hatırlattı, belediye başkanının davetinin bu kural çerçevesinde yapıldığını söyledi.
Madem ki o da sen de benim dostumsunuz, o halde ikiniz de birbirinizle dost sayılırsınız dedi. Tanışma faslına gelince işin orasını bana bırak. Yemeğe gittiğimizde nasıl olsa ben hallederim o işi.
Belediye bahçesine girmeden önce belediye binasına girdik, başkanın makamına çıktık.
Davet sahibimiz Şanlıurfa Belediye Başkanı ile kesinlikle yemekten önce tanışmak istiyordum.
Nuri Okutan Başkan'ın sekreterine bizim geldiğimizi içeri bildirmesini söyledi.
Sekreterin girdiği kapıdan kendi geri dönmeden önce başkan çıktı dışarı.
Vay iki gözüm canım benim hoş gelmişsin kurban diyerek boynuma sarıldı ve eski dostu Nuri Okutan'a döndü.
Babana rahmet Nuri dedi. Ne iyi etmişsin de getirmişsin Mete Bey'i. Oy babana rahmet.
Başkan bir koluyla Nuri'nin koluna öteki koluyla benim koluma girdi.
Hele bir içeri girelim önce çayımızı içelim gerisi kolay dedi ve kollarını kollarımızdan çıkarmadan Nuri ile beni makam odasına soktu.
İçeride galiba 20 kadar kişi oturuyordu.
Ankara'dan gelmiş yabancı misafirim var, ağlar dedi tümüne birden.
Hadi şimdi siz gidin, bizi baş başa bırakın. Nasıl olsa buralısınız hepiniz. Burada yarınınız da var, öbür gününüz de var.
Odadaki konuklar birer ikişer kapıdan çıktılar. İçeride başkanla birlikte Nuri ve ben kaldık. Yemekten önce beni tanımak istemişsin Mete Bey dedi başkan. Şimdi bir yandan çaylarımızı içeriz, bir yandan da kendimi tanıtmış olurum. Ve ısmarlamaya gerek kalmadan içeri 3 çay geldi. Başkan kendi önüne bırakılan çaydan bir yudum aldı ve kendini tanıttı. Adım Mustafa Kılıç'tır dedi. Burada bulunmamın sebebi başkan oluşumdur. Şanlıurfa Belediyesi'nin belediye başkanı seçilmiş bulunmaktayım. Başkan Mustafa Kılıç hiç merak etmediğim halde öğrenim durumunu açıkladı. Köyümdeki ilkokulu bitirmişimdir dedi. Başka da bir tahsilim yoktur. 5'i bitirmişimdir. Urfa'ya belediye başkanı olmuşumdur. Söyleyecek başka bir söz bulamadığım için kendisini kutlamak gerektiğini söyledim. Onun da yarım ağızla teşekkür edip tanışma konusunu burada kapatacağını ve Nuri ile benim yine kollarımıza girip bizi bahçede hazırlanan sofraya götüreceğini bekledim ve yanıldığımı gördüm. Çünkü başkan bu kez hayali özgeçmişini anlatmaya başladı. İlkokulu bitirip de koskoca Şanlıurfa'ya belediye başkanı olabildiğime göre dedi. Ortaokulu bitirseydim demek ki mutlaka milletvekili olurdum. Nezaketen gülümsedim ve bu hareketimle konuyu kapattığımı sandım. Yine yanıldığımı gördüm. Başkan bu kez şayet liseyi bitirmiş olsaydım diyerek sürdürdü hayali özgeçmişini anlatmayı. Şayet liseyi bitirmiş olsaydım bu hesaba göre şimdi muhakkak bakandım. Yine tebessüm ettim ve bu kez Nuri'ye baktım. O da bana bakıyordu. Benim kendisine baktığımı görünce baş, kaş, yüz ve göz hareketleriyle aynen anlattığım gibi ne tatlı adam değil mi işareti yaptı. Ben de en nazik tebessümüm ve hafif bir baş hareketimle aynen dediğin gibi, aynen anlattığın gibi çok tatlı, çok işareti yaptım ona. Başkan lise mezuniyeti ve kendi hesabına göre lise mezuniyetinin karşılığı bakanlıkla yetinmedi. Hayal dünyasının sınırını biraz daha genişletti. Hele bir de mesela dedik yani üniversite bitirmiş olsaydım dedi ve kendini tutamadı. Bu dediğine önce kendi güldü, sonra da bizi güldürdü. Başkan Mustafa Kılıç tümümüzün gülmesi dindikten sonra ancak sürdürebildi hayali özgeçmişini anlatmayı. Evet ne diyorduk? Mesela üniversiteyi bitirmiş olsaydım diyordum değil mi? İşte o zaman muhakkak başbakan olurdum bu benim hesaba göre dedi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Mustafa Kılıç bu şakasını kendisinin de çok beğendiğini belli etmek için eliyle birkaç kez dizinin üstüne vurup vurup kahkahalar attıktan sonra bir yandan kahkahalarının tonunu alçaltmaya çalıştı, bir yandan da anlatmak istediklerinin gerisini getirdi. Hele bir de kazara mesela harbiyeyi bitirmiş olsaydım dedi, şimdi garanti cumhurbaşkanıydım bu memleketin. Bu kez ben tutamadım kendimi, kahkahalarımı frenlemeye gerek duymadan geldikleri gibi koyuverdim. ''Şimdi tanımış oldun mu beni Gurban?'' dedi başkan. Bu sorusunu sorarken avucun içiyle de sırtımın ortasına vuruyordu. ''Tanıdım başkan, tanıdım.'' dedim. ''O zaman bahçeye inelim mi? Allah ne verdiyse yemeye.'' dedi. Yanıtımı hareketimle bildirmek istedim. Kapıya doğru yürümeye başladım. ''Şeyh Muz!'' diye bağırdı başkan. Kapıda iri yarı bir kişi belirdi. ''Emrim başım gözüm üstüne başkan.'' dedi. ''Buyur hele.'' Başın gözün var olsun Gurban dedi başkan ve emrini bildirdi Şeyh Muz'a. Hele bir yol koşuver bahçeye de ateşe koysun çocuklar Allah ne kebabı verdiyse bugün. Şanlıurfa Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'la tanıştığımız o günün üzerinden tam 12 yıl geçtikten sonra onun adını 1977 yılını 1978 yılına bağlayan yılbaşı gecesi radyo ve televizyonda duyduk. Ankara Milletvekili Mustafa Kılıç'ın yılın son günü akşama doğru açıklanan 2. Ecevit hükümetinde devlet bakanı görevine getirildiğini öğrendik. Mustafa Kılıç devlet bakanlığında ne yapabilirdi acaba? O yılbaşı gecesi kendi kendime sorduğum bu soruyu biraz değiştirip devlet bakanlığı görevi bittikten sonra Mustafa Kılıç'ın kendine sordum. Devlet bakanlığında ne yapabildiniz Sayın Kılıç dedim. Kumkapı'da bir balıkçı lokantasında öğle yemeğinde başlayıp akşam yemeği müşterilerinin geliş saatine değin Mustafa Kılıç'ın gün gün anlattığı devlet bakanlığındaki günlerinin burada sadece birincisini nakledeceğim. Besmelemi çekip sağ ayağımla içeri girdikten sonra makam odamdaki masama oturdum ve Allah'a önce şükrettim. Sonra da vatana millete hizmetimde bana yardımcı olması için dua ettim. Koltuğuna oturalı yarım dakika geçmiş geçmemiş ki odacı girmiş içeri. ''Buyurun emredin Sayın Bakanım.'' demiş. ''Ne arzu edersiniz?'' Mustafa Kılıç'ın aklına o an ilk günün heyecanından sabah çayını bile içmediği gelmiş. ''Bana bir çay getiriver oğlum.'' demiş odacıya. ''Demli olsun.'' Odacının bir iki dakika sonra getirdiği çayını içtikten sonra Mustafa Kılıç koltuğunda hafifçe kaykılmış, ayaklarını masanın altına doğru uzatmış ve tam biraz kendi kendine düşünmeye başlayacağı sırada makam odasının kapısı yeniden açılmış, odacı yeniden belirmiş kapıda. ''Buyurun emredin Sayın Bakanım'' demiş, ''ne arzu edersiniz?'' Mustafa Kılıç'ın bir şey arzu ettiği falan yok ama ''Peki bu adam ne demeye girdi odaya o halde?'' Mustafa Kılıç odacının kendi kendine ne demeye geldiğini düşünürken gözü birden masanın üstündeki boş çay bardağına ilişmiş, ''Şu boşu kaldır oğlum'' demiş. Odacı boş çay bardağını götürdükten bir bilemediniz iki dakika sonra yeniden açmış kapıyı, yeniden dikilmiş Mustafa Kılıç'ın karşısına. ''Buyurun emredin Sayın Bakanım, ne arzu edersiniz?'' Sayın Bakan bir orta kahve arzu etmiş. Kahvem geldi, içtim. Odacı yine geldi, boş fincanı aldı götürdü. Ayaklarımı yine uzattım, koltuğumda yine hafifçe kaykıldım ki. Kapı yine açılmış, odacı yine dikilmiş karşısına. Buyurun emredin. Gerisini getirtmemiş odacının laflarının. Tamam tamam anladık oğlum demiş ve ne isteyeceğini bir süre düşündükten sonra bulmuş. Ihlamurun var mı ihlamurun diye sormuş. Emriniz olur Sayın Bakanım. Sen bana sıcak bir ihlamur getir oğlum. Odacı ıhlamuru getirip daha sonra da boş bardağı götürdükten sonra yine içeri girip Sayın Bakan'dan ne emri olduğunu sorunca Mustafa Kılıç bu kez düşünmüş bari bir tarçın içeyim demiş ve odacıya tarçın ısmarlamış. Tarçından sonra bari soğuk bir şey olsun deyip bir limonata sıktırdım onu içtim. Limonatadan sonra içecek bir şey bulamadım aklıma soda geldi bir soda içtim. Odacı bir defa daha kapıyı açıp karşımda dikilince işte o an tepesinin tısı atmış Mustafa Kılıç'ın. ''Oğlum sen içeride kendi kendine iki dakika yalnız başına kalamaz mısın?'' diye kükremiş. ''Nedir be? Deminden beri cırt cırt içeri giriyorsun. Durup durup ne içeceğimi soruyorsun. Fıçı mı bu, mide mi? Ha? Rahat bırak da bir nefes alalım.'' Sayın Bakan bu bağırması karşısında odacının ezilip büzüleceğini, kendisinden 40 kez özür dileyeceğini beklerken adamcağız ellerini bile ovuşturmaya gerek duymamış, üstüne üstlük bir de karşılık vermiş. ''Benim ne suçum var Sayın Bakanım?'' demiş. ''Siz emrediyorsunuz, çağırıyorsunuz, ben de geliyorum.'' Ne emretmesi ne çağırması ulan kendi kendine kapıyı açıp giriyorsun bir defa olsun çağırdım mı ben seni ha? Odacı yine ezilmeden büzülmeden konuşmuş. İki dakikada bir odacıyı çağırma ziline basıyorsunuz ben de zili çaldığınızı görünce başka ne yapabilirim Sayın Bakanım kalkıp geliyorum. Mustafa Kılıç odacının bu ithamı karşısında hepten şaşırmış kalmış. Ne zile basması oğlum demiş ben zil mil görmedim bile burada hani neredeymiş bu zil? Odacı makam masasının öte yanına dolanmış, yere çömelmiş ve makam koltuğunun az ötesinde masanın alt bölümündeki odacı zilini göstermiş. ''İşte buradadır zil Sayın Bakanım'' demiş. ''Koltuğunuzda otururken ayağınızla hafifçe basınca içerideki odacı odasındaki çağırma zili çalar.'' Mustafa Kılıç devlet bakanlığındaki ilk gününün ilk saatini anlatırken birden katıla katıla gülmeye başladı. Ayaklarımızı uzatalım, koltuğumuzda biraz kaykılalım derken meğer masanın altındaki odacı ziline dokunuyormuş ayağımız dedi. Bizim her dokunuşumuzda gariban odacı da bakan bey yine çağırıyor deyip yerinden fırladığı gibi odama girip karşıma dikiliyormuş. Biz de boşu boşuna adamcağıza bozuluyor, günahını alıyormuşuz meğer garibin. Mustafa Kılıç'a yıllar önce Şanlıurfa Belediye binasındaki özel hesabını hatırlattım. Hani ilkokulu bitirip Şanlıurfa'ya belediye başkanı olduğunuza göre ortaokulu bitirince milletvekili, liseyi bitirince de bakan olmanız gerekiyordu bu özel hesabınıza göre dedim ve sordum. Sonunda bakan da olduğunuza bakıp bu arada acaba dışarıdan sınavlara girerek liseyi de bitirmiş olabileceğinizi de kabul edebilir miyiz? Yıllar önce yaptığı o özel hesabın şimdi artık hükmü kalmadığını söyledi Mustafa Kılıç. Şanlıurfa Belediye Başkanlığı koltuğundan başımı kaldırıp da yukarılara baktığımda o zamanlar öyle zannediyordum ama dedi. Daha sonraları aralarına karışıp da sağına soluna baktığında ancak anlayabiliyor insan ne üniversiteyi ne liseyi hatta ne ortaokulu bile bitirmeye gerek olmadığını. Bakan koltuğunda kaykılıp ayaklarını uzatabilmek için. Aralarındaki diplomalıların çoğunu görüp tanıdıktan sonra bakanın diplomasız olmasından ötürü diplomasız bakanın kendi bile rahatsızlık duymaz olurmuş. Yeter ki odacı çağırma zilinin nerede olduğunu çok iyi bileceksin ve yanlışlıkla basmayacaksın o zile. Diplomasızlığının bile rahatsız etmediği bir bakanı odacısı bile rahatsız etmiyormuş o zaman gereksiz yere. Meryem Ana'nın resmi karşısında. Bir politikacının evinin baş köşesinde Meryem Ana'nın resmi asılı duruyorsa, hiç kuşkunuz olmasın, o resmin fotoğrafı ise ertesi gün bir gazetenin birinci sayfasının baş köşesinde basılı duruyor olacaktır. Evinin oturma odasının baş köşesine Meryem Ana'nın bir resmini asan politikacı bir gazeteci için altın madeni değerinde bir malzemedir. Böyle bir malzemenin haberini alınca tabii kaçırmak istemedik. Foto muhabiri arkadaşım Garbis Özata ile birlikte arabaya atladık, evine Meryem Ana'nın resmini asan eski belediye başkanının evine gitmek üzere Selçuk'a doğru yola koyulduk. Kendi kendimize bir de önlem aldık. Evinin duvarına Meryem Ana'nın resmini asan politikacı bu resmin fotoğrafını çekmemiz için bize izin vermeyebilirdi. Bu nedenle Garbis'le bir plan kurduk. Ben ev sahibiyle havadan sudan bir sohbete başlayacaktım. Garbis de o sırada duvardaki resmin fotoğrafını çekecekti. Ev sahibinden izin almadan fotoğraf çektiği için ben Garbis'e kızacak, onu fırçalayacaktım. O da benden ve ev sahibinden özür dileyecekti. Fakat bu arada fotoğraf da çantada keklik olacaktı. Yani Amerikan filmlerindeki iyi polis, kötü polis karakterini oynayacaktık. Selçuk'a girdiğimizde elimizdeki adrese bir daha baktık ve Doktor Cahit Tanman'ın evini bulduk. Doktor Cahit Tanman bizi son derece içtenlikle kabul etti evine. Konuştukça ve kendisini daha yakından tanıdıkça gerçek insanlığı ve gerçek büyüklüğüyle belirdi karşımızda. Doktor Cahit Tanman hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Selçuk'un saygın politikacılarından biriydi. Selçuk da 12 yıl süreyle belediye başkanlığı yapmıştı ve politik yaşamına 2 yıl önce 12 Eylül olayı nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi yöre halkına belediye başkanı olarak değil, meccani doktor olarak yani hastalarına muayene ve hatta tedavi parası almayan bir doktor olarak hizmet veriyordu. Onu biraz daha yakından tanıdıkça içimdeki utanç duygusu da biraz daha büyüyordu. Ayrıca Garbis'le aramdaki anlaşmamızı nasıl bozabileceğimi düşünmeye başladım kara kara. Onunla kurduğumuz iyi polis kötü polis planımızı uygulamaktan çoktan vazgeçtim ama bunu bir türlü bildiremedim Garbis'e. Ben bu duyguların baskısı altında kıvranırken Doktor Cahit Tanman da birkaç yıl önce Kasım Gülek ve eşi Nilüfer Gülek'le birlikte Vatikan'a gidişinin ve Papa tarafından kabul edilişinin öyküsünü anlatıyordu. Doktor Cahit Bey bunları anlatırken kulaklarım kendisinde, gözlerim ise oturduğu koltuğun biraz üstünde duvarda asılı duran Meryem Ana portresindeydi. Dayanamadım sordum. Bu portrenin özelliği nedir Cahit Bey dedim. Buraya evinizin oturma odasının baş köşesine astığınıza göre bu resmin sizce özel bir anlamı olmalı. Sakin sakin anlattı. Gördüğünüz gibi bu bir Meryem Ana portresidir dedi. Özelliği ise bizzat Meryem Ana'nın kendisi tarafından yapılmış olması, daha doğrusu yaptırılmış olmasıdır. Doktor Cahit Tanman bu söylediklerini açıklığa kavuşturmak için soru sormamı beklemedi bile. İzmir'de 60 kişilik bir topluluğumuz var dedi. Biz her hafta cumartesi geceleri toplanırız, bir medyum arkadaşımız aracılığıyla öteki dünyadaki bazı kişilerin ruhlarıyla temas kurarız. Topluluğun sık sık temas kurduğu kişiler arasında Hazreti Mevlana ve Meryem Ana da varmış. Medyum aracılığıyla bir gece Meryem Ana'nın ruhuyla konuşurken Doktor Cahit Tanman içtenlikli bir soru sormuş. Hayatta olduğunuz yıllarda yüzünüzün biçimi gerçekten nasıldı acaba Meryem Ana demiş. Heykellerinizdeki, tablolarınızdaki yüzünüze benziyor mu acaba gerçek yüzünüz? Medyumun bedenini kullanan Meryem Ana'nın ruhu bir kağıt ve kalem istemiş çevresindekilerden. Medyumun elindeki kalem kağıdın üzerinde bir sağa bir sola gidip gelmeye başladı dedi Doktor Cahit Tanman. Bir süre sonra ise duvarda gördüğünüz şu resim ortaya çıktı. 60 kişinin gözleri önünde meydana gelen bu olaydan sonra Meryem Ana'nın ruhu yine medyum aracılığıyla tabii Doktor Cahit Tanman'ın sorusunu yanıtlamış, merakını gidermiş. İşte dünyadaki hayatım sırasında yüzüm aynen böyleydi demiş. Ev sahibimiz bu resmi duvarına asmak için Meryem Ana'dan izin aldığını da söyledi. Ayrıca bu resmi çoğaltıp dünyadaki çeşitli metafizik cemiyetlerine birer kopyasını göndermek için de izin aldım Meryem Ana'dan dedi. Tam bu sırada Garbis Özatay oturduğu yerden kalktı, bir adım attı ve gözüne yaklaştırdığı fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastı. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Fotoğraf makinesinin flaşı parlamadı. Garbis ev sahibinin iznini almadan fotoğraf çekmeye kalkmıştı ama buna karşın duvardaki resmi yine de çantadaki keklik yapamamıştı. Doktor Cahit Tanman'ın yakınlığı, saygınlığı ve nezaketi karşısında daha başka bir şey yapamayacağımı bildiğim için Garbis'e biraz da sert bir biçimde çıkıştım. Lütfen Garbis'ciğim dedim. Ev sahibimizin izni olmadan lütfen fotoğraf çekmeye kalkışma. Garbis Doktor Cahit Bey'den özür diledi. Çok özür dilerim beyefendi dedi. Mesleksel alışkanlıkla elim birden makineme gitti. Zaten çekemedim resmi. Şayet izin verirseniz yeniden çekeyim. Doktor Cahit Tanman o engin hoşgörüsüyle karşılık verdi Garbis'e. Estağfurullah, izin vermek benim yetkimde değil ki yavrum dedi. Kendileri izin veriyorlarsa çekebilirsin, izin vermiyorlarsa çekemezsin. Bu konuda izin vermek bana ait değil. Benim bir şey anlamadığım bu sözü Garbis işine geldiği gibi anladı ve sanki beklediği izni almışçasına bir rahatlıkla fotoğraf makinesinin deklanşörüne bir kez daha bastı. Hayret, flash bu kez de parlamadı. Garbis bu kez boynundaki öteki makineyi denedi, gözüne götürdü, bastı, yine karavana. Allah Allah diye söylenerek makinenin tüm bağlantılarını gözden geçirdi. Her şey yerli yerindeydi. Bir o makineyi, bir bu makineyi derken iki fotoğraf makinesinde birbiri ardı sıra gözüne götürdü, deklanşörlerine bastı ve "Hah tamam, flash bu kez parladı ama makinenin objektifi yere dönüktü." Nasıl olsa çalışmaya başladı güvencesiyle Garbis fotoğraf makinesini yine gözüne götürdü, deklanşöre yeniden bastı ve "Allah Allah, flash yine parlamadı." Garbis makineyi gözünden indirdi, objektifini yere çevirdi, deklanşöre bastı. Gel de şaşma. Flash yine objektif yere dönükken parladı. Garbis bir o makineyi, bir bu makineyi tam 15 kez gözüne götürdü. Duvardaki Meryem Ana resmine çevirdi, deklanşöre bastı, flash parlamadı. 4-5 kez de makineyi yere doğru çevirdi, bastı, tümünde de flash parladı. Bir martıyı denizdeki balığı kaptığı an objektifiyle suçüstü yakalayabilecek denli keskin ve dikkatli bir fotoğrafçı olan Garbis Özatay, karşısındaki duvarda asılı duran bir resmi çekememesinin verdiği sinir bozukluğu içinde söylenirken Doktor Cahit Tanman kendisine yardımcı olmak istedi. Odada bizden başka sanki dördüncü bir kişi varmış gibi başını o kişiye doğru çevirdi. Arkadaşlarımız çok uzun yoldan gelmişler dudağına dedi. Lütfen izin verir misin bir fotoğraf çeksinler. Doktor Cahit Bey bu istekte bulunduktan sonra kendisine verilen yanıtı dinler gibi yaptı ve Garbis'e döndü. Bir fotoğraf çekebilirsiniz dedi. Buyurun çekin. Garbis fotoğraf makinesini yine kaldırdı, gözüne götürdü, deklanşöre bastı ve oh bu kez oldu, flash parladı. Duvardaki Meryem Ana resminin fotoğrafını çekebilmiş olmasının ve çantaya keklik koymasının verdiği rahatlıkla Garbis bir fotoğraf daha çekmek istedi fakat başaramadı. Bir kez daha denedi, yine başaramadı. 2-3 kez daha deneyip flaşının hiçbirinde parlamadığını görünce bu kez flaşını fotoğraf makinesinden ayırdı. Objektifinin ayarlarını değiştirdi, oda ışığında fotoğraf çekebileceği ayarlamayı yaptı ve makineyi yeniden gözüne götürürken biraz da şımarıverdi. Bizim Meryem anamız galiba flaşlı fotoğraftan hoşlanmıyor dedi. Biz de arzusu üzerine flaşımızı çıkarırız, oda ışığında çekeriz fotoğrafını. Garbis bunları söyledikten sonra flaşsız makinesini gözüne götürdü ve birden sanki boğazlanıyormuş gibi bir can havliyle ağabey diyerek benden imdat istedi. Yıldırım hızıyla fırladım yerimden. Hayrola Garbis, ne var ne oldu? Garbis fotoğraf makinesini deklanşörüne basmak üzere büktü ve şimdi de o biçimiyle donup kalan işaret parmağını gösterdi. Parmağım ağabey dedi acıyla. Parmağım hareket etmiyor. Parmağım kas katı kesildi. Dondu kaldı. Garbis boynunda asılı iki fotoğraf makinesini ani bir hareketle çıkardı, koltuğun üzerine fırlattı. Bileğim ağabey, bileğim dedi ve acıyla kıvranmaya başladı. Garbis'in gözleri anormal derecede irileşmiş göz yuvalarından fırlamıştı. Bileğim ağabey dedi yine kıvranarak, sanki bir mengene sıkıştırıyor bileğimi. Çok ağrıyor, çok ızdırap veriyor. Doktor Cahit Tanman'a döndüm. Ne oluyor Allah aşkına Cahit Bey dedim. Siz bir şey anlıyor musunuz? Doktor Cahit Bey başını yine odada varsaydı dördüncü kişiden yana çevirdi. Dudağına arkadaşımız çok acı çekiyor dedi. Lütfen acısını dindirir misiniz? Bir süre durdu. Yine gelen yanıtı dinler gibi yaptı. Tamam tamam dedi bir süre sonra. Şimdi geçecek, şimdi geçecek. Garbis iki büklüm olarak dizlerinin arasına sıkıştırdığı bileğini bir süre sonra çıkardı. Tamam abi geçiyor dedi. Deklanşöre basmak için orta boğumundan büktüğü işaret parmağını da oynatmaya başladı. Tamam tamam, parmağım da hareket ediyor dedi. Bileğimin acısı da geçti. Geldi yanıma oturdu. Ben bu evde fotoğraf motoraf çekmem ağabey dedi. Kusura bakma ne olur. Doktor Cahit Tanman o akşam bizi Selçuk'un ünlü bir kebapçısında yemeğe davet etti. Garbis'e evde çektiremediğimiz hatıra fotoğrafını kebapçı dükkanında çektirebildik. Doktor Cahit Tanman ve ben otururken Garbis bizim fotoğrafımızı çekti. Sonra fotoğraf makinesini ayarladı, garsona verdi, kendi de aramıza katıldı, hatıra fotoğrafımızdaki yerini aldı. Selçuk da o gece Garbis de ben de otelde ayrı ayrı odalarda kalmak istemedik. İkimiz de aynı odada kaldık fakat ne o ne ben uyuyabildik sabaha kadar. Balkon kapısının dışından ne olduğunu anlayamadığımız tak tak sesleri geliyordu zaman zaman ve ikimizi de uyutmuyordu bu garip sesler. Sabah otelin terasında kahvaltı ederken keşfedebildik ancak tak tak seslerinin kaynağını. Otelin bir cephesi boyunca dizi dizi tarihsel sütunlar sıralıydı. Her sütunun tepesinde bir leylek yuvası vardı ve her yuvada da tak tak sesleri çıkaran uzun gagalı birkaç leylek dolaşıyordu bir o yana bir bu yana. Yazımızın girişinde demiştik ya hani, bir politikacının evinin baş köşesinde Meryem Ana resmi asılı duruyorsa hiç kuşkunuz olmasın, o resmin fotoğrafı ertesi gün bir gazetenin birinci sayfasının baş köşesinde basılı duruyor olacaktır gibisinden bir iddiada bulunmuştuk ya hani. İzin verirseniz o büyük konuşmamızı biraz değiştirelim. Bir politikacının evinin baş köşesinde Meryem Ana resmi asılı duruyorsa, bırakın varsın dursun efendim, bize ne, herkesin inancı kendine diyelim de kafamızı rahatlatalım biraz. Ben Gezi'deyken bir erkekle yatan karımı kutladım. Balkan ülkelerinin gazetecileri 1965 yılının sonunda kendi aralarında bir dayanışma başlatmayı düşündüler. İlk adımı atmak için Bükreş'te Balkan Ülkeleri Gazetecileri Konferansı adı altında bir toplantı düzenlediler. Ankara Gazeteciler Cemiyeti konferansa katılacak 7 kişilik Türk gazeteciler heyetinde beni de görevlendirdi ama Bükreş'e 15 günlük gezi yapabilmem için ufacık bir engel vardı önümde. Karım karnı burnunda hamileydi. İnan doktorla görüştüm dedi. 20 günden önce kesinlikle beklemiyor doğumu. Üstelik asla yalnız sayılmam. Tülay ile Yılmaz var. Onların üstünde annenle babam var. Sen merak etme. Bir de latife yaptı. Keşke sen yokken olsa doğum dedi. Nasıl olsa yapabileceğim bir şey yok. Boş yere ayak altında dolaşmazsın. Karnı burnunda karımı, ablalarıma, kardeşime, annemle babama bırakıp Balkan ülkeleri halkına daha mutlu yarınlar hazırlayacak olan Balkan ülkeleri gazetecileri ordusuna katılmak üzere 6 meslektaşımla birlikte trenle Sirkeci'den kalktık, Sofya'dan geçtik, Bükreş'e geldik. Konferansa katılan tüm Balkan ülkelerinin temsilcileri gazeteciler Bükreş'te aynı otelde kalıyorduk. Kahvaltılarımızı aynı otelde yapıyorduk. Akşam yemeklerimizi aynı otelde yiyorduk. Konferansın yapıldığı binaya sabahları hep birlikte otobüslerle götürülüyorduk. Akşama doğru da otelimize yine hep birlikte otobüslerle getiriliyorduk. Bükreş'in Grand Oteli'nin yemek salonunda kahvaltımızı yaptığımız, akşam yemeklerimizi yediğimiz masalarımız da değişmiyordu. Yanımızdaki masada oturan Bulgar heyetiyle o nedenle çok yakın dostluk ilişkisi kurabilmiştik. Biz onlara meslektaşlarla ilişkiler konusundaki en etkin silahımız olan yeni rakımızdan ikram ediyorduk. Onlar da bize kimi akşam şaraplarından, kimi akşam ise erik rakılarından ikram ediyorlardı. Çalışmalarımızın son günü otele meslektaşlarımla birlikte otobüsle dönmedim. Çünkü konferans salonuna gönderilen çok önemli ve çok acele bir haberle Türkiye Büyükelçiliğine çağrıldım. Yılların hariciyecisi, aile dostumuz Mahmut Birki'ye beni binanın kapısında karşıladı. Büyükelçi değil, ben çağırttım seni, dedi ve elime bir telgraf uzattı. Babam bana çekmiş. Ben telgrafı okurken Mahmut ağabey de telgrafta yazılanları ezbere okudu. Mete'ye bir oğlu olduğunu müjdele. Mahmut Birki'nin önce boynuna sarıldım, sonra o benim, ben onun yanaklarını öptüm. Daha sonra da elimdeki fotoğraf makinemi kendisine uzattım. Şimdi sen şuraya git ve benim şu andaki sevincimin bir fotoğrafını çek Mahmut ağabey dedim. Makineyi boynuna astım, gerekli ayarlarını yaptım ve Büyükelçilik binasının önündeki bahçede 8-10 adım gittim durdum. Şu andaki sevincimi belirtmek için başımdaki bu kalpağı şimdi havaya fırlatacağım dedim. Sen de tam o anda şu düğmeye basacaksın, tamam mı? Mahmut ağabey makinemin düğmesine tam zamanında bastı ve beni de kalpağımı da havada yakaladı. Burada şimdi gördüğünüz fotoğraf orada o anda çekildi. Mahmut Birki'ye beni odasına götürdü. Hadi şimdi karına bir tebrik telgrafı yaz dedi. Ben de bizim çocuklara söyleyeyim, hemen çeksinler. Annemin, babamın büyük annelik ve büyük babalıklarını kutlayan bir telgraftan sonra karıma da en cömert kocadan bile beklenmeyecek cömertlikte bir kutlama telgrafı gönderdim. Dün gece odanda beraber yattığın erkeği de seni de milyonlarca kez kutlar, ikinizi de milyonlarca kez öperim. Seyahatteki kocan. Akşam otele döndüğümde bizim Türk gazeteciler heyetinden rahmetli İlhami Soysal ve rahmetli Muammer Yaşar Bostancı yanıma geldiler. Hayrola, ne var, ne olmuş diye merakla sordular. Büyükelçin için çağırtmış seni. Cebimden telgrafı çıkardım, İlhami ağabeyi uzattım. İlhami ağabey de Muammer Yaşar da birbirleriyle yarış ederlercesine bir telaşla ellerindeki telgrafı okudular ve daha sonra da yine birbirleriyle yarış ederlercesine bir telaşla boynuma sarıldılar, yanaklarımı öpmeye başladılar. Türk heyetinde o akşam bir başkalık olduğunu masa komşumuz Bulgar meslektaşlarımız hemen fark ettiler ve Türk heyetindeki bir meslektaşlarının hem de erkek çocuk babası olduğunu öğrenince işi Balkan ülkeleri arası boyuta vardırdılar. 10 günlük konferansın o günkü son oturumda karşılıklı dayanışma kararı alan Balkan ülkeleri gazetecileri ise böylece dayanışmalarının ilk uygulamasını o gece yaptılar ve bu ilk uygulamayı da Balkan ülkeleri gazetecileri arası şarap içme yarışıyla süslediler. Ertesi sabah her topluluk evli evine, köylü köyüne, düzeniyle memleketine dönerken Bulgar heyetinin başkanı İlya Ignatov Türk heyetini dostluk ablukası içine aldı. Türkiye'ye dönerken nasıl olsa bizim memleketten geçeceksiniz dedi. Bulgar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olmam sıfatıyla çağrımızı size ben bildiriyorum. Arkadaşlarım ve ben Türk Gazeteciler heyetini 3 gün süreyle Sofya'da ağırlamak istiyoruz. Bu davetimizi kabul etmezseniz içtenlikle söylüyorum, arkadaşlarım da ben de kırılırız. İlya Ignatov'un böylesine ince nezaketi karşısında hayır diyebilmek öylesi zor geldi ki hepimize. Komşu Bulgar heyetiyle Bulgaristan'a geçmeden önce biz Türk heyeti üyeleri hem ilgilerine teşekkür etmek için hem de veda etmek için bizim büyükelçiliğe gittik. Çocukluğumdan beri kendisine ağabey dediğim Mahmut Birki'ye beraber çalıştığı bir arkadaşının bir isteğini iletti bana. Arkadaşım Ankara'daki babasına 2000 lira göndermek istiyor ama sizlerden birine bunu söylemeye sıkılıyor dedi. Ben elinden parasını da babasının adresini de aldım. Bu konuda yardımcı olmanı da ağabeyin olarak ancak senden isteyebilirim. Al şu parayı, al şu adresi, Ankara'ya gidince sahibine teslim edersin. Sofya'da konuk edildiğimiz Pisca Oteli'nde sabah başucumdaki telefonun sesiyle uyandım. Bir gece önce geldiğim Sofya'da kim arar, niçin arar beni diye söylenerek telefona uzandım ki, hastanedeki odasından karımın sesi geldi kulağıma. Oğlumun ilk ciyaklamasını da o sabah duydum telefondan. Kahvaltı salonunda tüm arkadaşlarıma hem de hayranlıkla anlattığım Bulgar ev sahiplerimizin inceliğini. Biraz sonra onlarla beraber olduğumuzda ise sadece ben değil, bizim heyetteki tüm arkadaşlarım da ayrı ayrı teşekkür ettiler her birine. Programda o gün Sofya Radyosu'nun ziyaretimizde vardı. Radyo evinin stüdyolarını, teknik bölümlerini gezdik ve Türkçe yayın yapılan servisine geldik. Sofya izlenimlerinizi anlatmak istemez misiniz dedi Türkçe servisinden bir yetkili. Sofya Radyosu'nda konuşmaya aramızdan pek istekli çıkmayınca, hadi erkek çocuk babası sen konuş bakalım sırt sıvazlamaları sonunda ihale benim üstümde kaldı. Bulutlar üzerine kurulmuş bir masal ülkesi gibi gördüm Sofya'yı diye başladım ve ağaçlarının dalları çikolatadan, yaprakları şekerden yapılmış gibi laflar ettim. Sokakları süpüren temizlikçi kadınları bile birer peri kızı zerafetinde gibi benzetmeler yaptım ve tüm bu fantastik konuşmanın sonunu aşağı yukarı şöyle bağladım. Çünkü ben bir günlük erkek babasıyım. Bu sabah dünyanın en güzel müziğiyle uyandım. Bir günlük oğlumun bir günlük sesiyle bir yaklamasını duydum ilk kez bu sabah. Bugün tüm dünya ve tüm Sofya bir başka görünüyor gözüme. Ve şu anda bile bulutlar üstündeki bir masal kentindeyim. Filan falan. Spiker çok zarif bir biçimde bir günlük babalığımı kutladı ve konuşmam için teşekkür etti. Sofya'daki ikinci günümüzde akşamüstü otelde biz bize otururken bizim heyetteki arkadaşlardan biri geldi kafama bir bit soktu. Biraz önce bir kürk mağazasının önünden geçerken vitrinde çok şık kürkler gördüm, fiyatlarını da sordum dedi. İşte alamayacak gibi şeyler değil, karına doğum hediyesi olarak bir kürk götürsene. Başladım gülmeye. Oğlum para nerede dedim, kimimiz 20 dolarla kimimiz 50 dolarla 10 günlük seyahate geldik. Kürkü 100 liraya bile verseler alacak para nerede? Eliyle ceketimin iç cebini gösterdi. Sefaretteki Mahmut ağabeyin 2000 lira verdi ya dedi, onunla alırsın Ankara'da ödersin. Arkadaşımın kafama soktuğu bit yavaş yavaş kımıldamaya başladı. Türk parasıyla satış yaparlar mı peki dedim. Onu da sormuş. Yapıyorlarmış. Birlikte kürkçü dükkanına gittik. Ben bir kürk beğendim. Fiyatını Türk lirası olarak hesaplayabilmek için çarptılar, böldüler ve sonunda bana bir rakam bildirdiler. 835 Türk lirası. Ben de kafamda bir hesap yaptım ve Ankara'da rahatlıkla yerine koyabileceğime karar verdikten sonra cebimdeki emanet 2000 liranın 835 lirasını verdim. Kut postundan yapılmış kürk mantoyu karıma doğum hediyesi olarak satın aldım. Kolumda taşıyarak gümrükten geçiremeyeceğimi bildiğimden mağazada kürkü iki kez katladık ve bisküvi kutusundan biraz daha büyükçe bir kutuya soktuk, kutuyu da bağladık. Otelde tüm arkadaşlar hem iyi hem de gerekli bir alışveriş yaptığımı söylediler. Sofya'dan ertesi gün kalkan trenimiz Sirkeci Garı'na geldiğinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısını garda bizi beklerken bulduk. Eyvah basıldık arkadaşlar diye birbirimizle şakalaştıktan sonra trenden iniş sırasına göre bizim heyetin tüm üyeleri Emniyet Müdür Yardımcısı Gürbüz Atabek'le kucaklaştılar, öpüştüler. Sıra bana geldiğinde öteki arkadaşlarımla olduğu gibi sadece hoş geldin diyerek kucaklaşmakla kalmadı benimle Gürbüz Atabek, baba oluşumu da kutladı. Bir de o nedenle kucaklaştık. Gürbüz Atabek heyetteki tüm arkadaşlarla mesleğinin değişik dönemlerinde dostluklar oluşturmuştu. Onlarla biraz bu eski dostluk anılarından, biraz da son gezimizdeki olaylardan konuşarak hep birlikte Sirkeci Garı'nın dışına çıktık. Taksi durağında Gürbüz Atabek'le benim dışımızda bütün arkadaşlar birbirimizle vedalaştık. Gürbüz Atabek ile ben ise birlikte eve gittik. Söylemeyi unuttum galiba. 1965 yılının İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Gürbüz Atabek, 40 yılı aşkın bir süredir benim ağabeyi dediğim eniştemdir. Ablamın kocasıdır. 3 yeğenimin babasıdır. Aradan 20 yıla yakın bir süre geçtikten sonra bir gün MİT'te görevli bir arkadaşım bana içtenlikle bir görüşünü açıkladı. İşte bizdeki dosyanda anlatıldığın gibi değilsin dedi. Dosyanda yazılanlardan öylesine farklısın ki. İlk kez o an merak ettim MİT'teki dosyamda benimle ilgili neler olduğunu. Tek tek saydı arkadaşım. 1965 yılının 20 Aralık günü Bulgaristan'dan İstanbul'a gelirken kaçak kürk sokmuşsun gümrükten dedi. Kürkü sokabilmek için de eniştenin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olmasından yararlanmışsın. İçimden gülmek geldi ama beceremedim, gülemedim. Dedim başka? MİT'te görevli arkadaşım anlatmaya devam etti. Sofya Radyosu'nda bir konuşma yapmışsın ve komünizmi övmüşsün. Bu rejimle yönetilen ülkeler sanki bulutlar üstündeymişler gibi tertemiz, masal ülkesi gibi huzur ve mutluluk dolu demişsin. Konuk edildiğiniz otelinizde Bulgarlar senin odana özel bir telefon hattı çekmişler, senin bazı yerlerle özel olarak konuşmanı sağlamışlar. Gülmeme beceriksizliğime daha fazla dayanamadım, bu kez hem de katıla katıla gülmeyi becerebildim. Her kim kaleme almışsa bu bilgileri kendisine teşekkür etmem gerek dedim. İsteseydi büyüklerinin ilgisini çekebilmek için kim bilir daha neler neler uydurabilirdi. O günden sonra zaman zaman düşünmüşümdür. Keşke kişilerle MİT arasında bir diyalog kurulabilmiş olsaydı demişimdir kendi kendime. Sahi, keşke bir diyalog kurulabilmiş olsaydı kişilerle MİT arasında. O zaman kim bilir kaç kişi MİT'e böylesi teşekkürlerini sunabilmek olanağı bulabilmiş olurdu. MİT ise raflarındaki kim bilir kaç dosyanın sahibine vadeleri çoktan gelmiş geçmiş özür borçlarını ödemiş olabilirdi belki de. Kitabın sonu. 15 Kasım 2007. Sayfa 246.